Ayrım 15, sayfa 135. Ünite 8. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumu. Çözümlü test soruları. 1. Avrupa Birliği'ne tam üyelik statüsünün dışında Avrupa Birliği ile ortak üye ülkeler arasında ileri ekonomik ve siyasi bütünleşmenin sağladığı statü aşağıdakilerden hangisidir? A. Ticaret anlaşması, B. İkili anlaşma, C. Ortaklık anlaşması, D. Ortak protokol, E. Ortak üyelik. Çözüm: Avrupa Birliği'ne tam üyelik statüsünün dışında Avrupa Birliği ile ortak üye ülke arasında ileri ekonomik ve siyasi bütünleşmenin sağladığı statü ortak üyeliktir. 1959 yılında Türkiye ortak üyelik başvurusunu Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yapmıştır. Yanıt E'dir. E. Ortak üyelik. 2. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir ortaklık yaratan anlaşmadır? A. Lisbon Anlaşması, B. Ankara Anlaşması, C. Maastricht Anlaşması, D. Amsterdam Anlaşması, E. Nice Anlaşması. Çözüm: Ankara Anlaşması, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir ortaklık yaratan anlaşma niteliğinde olup, 1 Aralık 1964 tarihinde imzalanmıştır. Yanıt B'dir. 3. 1. Türkiye ekonomisi gümrük birliğine hazırlanmıştır. 2. Türk ihraç ürünlerine tek taraflı ayrıcalıklar tanınmıştır. 3. Avrupa Birliği Türkiye'ye mali yardımlarda bulunmuştur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Ankara Anlaşması'nın öngördüğü hazırlık dönemi özelliklerindendir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Türkiye ekonomisinin gümrük birliğine hazırlanması, Türk ihraç ürünlerine tek taraflı ayrıcalıklar tanınması ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mali yardımlarda bulunması, Ankara Anlaşması'nın öngördüğü hazırlık dönemi özelliklerindendir. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 4. 1. Gümrük Birliği'nin fiilen hayata geçirildiği, 2. Tarafların gümrük birliği yükümlülüklerini üstlendikleri, 3. Türkiye'nin gümrük tarifelerini ve eş etkili vergileri kaldırdığı. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Ankara Anlaşması'nın öngördüğü geçiş dönemi özelliklerindendir? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Türkiye içi iki ayrı takvim belirlenmiştir. Bunlardan ilki 12 yıllık bir süre öngörülmüş ve Türkiye'nin rekabet gücü yüksek ihraç mallarını kapsamıştır. Diğeri ise 22 yıllık bir süreyi öngörmüş ve Türkiye'nin rekabet gücü düşük ihraç mallarını kapsamıştır. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye için tam üyeliğe alternatif bir görüş sunmaktadır? A. Ortaklık belgesi, B. Katma protokol, C. Türkiye için Avrupa stratejisi, D. Kopenhag kriterleri, E. Ortak üyelik. Çözüm: Türkiye için Aralık 1997 Lüksemburg zirve toplantısında sunulmuş olan tam üyeliğe alternatif strateji, Türkiye için Avrupa stratejisidir. Türkiye ile Avrupa arasında gümrük birliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesi esasına dayanır. Yanıt C'dir. C. Türkiye için Avrupa stratejisi. 6. Aşağıdakilerden hangisi Brüksel zirve toplantısının Türkiye için aldığı kararlardan değildir? A. Tam üyelik müzakereleri ucu açık müzakereler olarak tanımlanmış ve bu durumun sadece Türkiye için geçerli olduğu vurgulanmıştır. B. komşu ülkelerle olan anlaşmazlıklar Uluslararası Adalet Divanı'nda çözümlenecektir. C. Avrupa Birliği, Türkiye'deki reform sürecini olumlu karşılamaktadır. D. Genişleme sürecinde yer alan diğer ülkeler için ucu açık müzakereler yürütülmektedir. E. Komisyon, Türkiye'deki reform sürecinde özellikle temel özgürlükler ve insan hakları konularını inceleyecektir. Çözüm. Aralık 2004 Brüksel Zirve Toplantısı'nın Türkiye için aldığı kararlar, tam üyelik müzakereleri ucu açık müzakereler olarak tanımlanmıştır ve bu durumun sadece Türkiye için geçerli değildir. Komşu ülkelerle olan anlaşmazlıklar Uluslararası Adalet Divanı'nda çözümlenecektir. Avrupa Birliği Türkiye'deki reform sürecini olumlu karşılamaktadır. Genişleme sürecinde yer alan diğer ülkeler için ucu açık müzakereler yürütülmektedir. Komisyon, Türkiye'deki reform sürecinde özellikle temel özgürlükler ve insan hakları konularını inceleyecektir. Yanıt A'dır. 7. Türkiye ile birlikte aşağıdaki ülkelerden hangisi tam üyelik müzakerelerine başlamıştır? A. Portekiz, B. İspanya, C. İzlanda, D. Hırvatistan, E. Polonya. Çözüm. Türkiye ile birlikte 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerine başlayan ülke Hırvatistan'dır. Yanıt D'dir. 8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Brüksel Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'ne taahhütte bulunduğu konulardandır? A. İnsan haklarına saygı konusunda reformlar yapmak, B. Hukukun üstünlüğünün uygulanmasına dair kanunlar çıkarmak, C. Yeni Türk Ceza Kanunu hazırlamak, D. Azınlık haklarına karşı yeni bir kanun hazırlamak, E. Ana dilde eğitim için yasa çıkarmak. Çözüm, Türkiye'nin Brüksel Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'ne taahhütte bulunduğu konular, Yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve Avrupa Birliği'nin yeni tam üyelerinin Ankara Anlaşması ve ekleri olarak nitelendirilebilecek protokollerin tarafı haline getirilmesidir. Yanıt C'dir. C. Yeni Türk Ceza Kanunu hazırlamak. 9. Türkiye'nin Brüksel Zirvesi'nde taahhütte bulunduğu ek protokolü yerine getirmeme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa Birliği'nin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemiş olması. B. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yeni tam üyelerinden Güney Kıbrıs'ı tanımıyor olması. C. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üye alma konusundaki tutarsızlığı. D. Türkiye'nin ek protokole gerek olmadığını savunması. E. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin nüfusundan dolayı duyduğu endişe. Çözüm. Türkiye'nin 2004 Brüksel Zirvesi toplantısında taahhütte bulunduğu ek protokolü yerine getirmeme sebebi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yeni tam üyelerinden Güney Kıbrıs'ı tanımıyor olmasıdır. Yanıt B'dir. 10. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği bütçesinin esnek olmamasının bir nedenidir? A. Avrupa Birliği bütçesinin yıllık yapılıp 5 yıllık dönemi kapsayacak şekilde yapılandırılması. B. Avrupa Birliği bütçesinin sadece olağan koşullar göz önünde tutularak yapılandırılması. B. Avrupa Birliği bütçesinin sadece olağan koşullar göz önünde tutularak yapılandırılması. C. Avrupa Birliği bütçesinin diğer kurum organlarına danışılmadan yapılandırılması. D. Avrupa Birliği bütçesinin tüm üye ülkelerin isteklerine cevap verecek şekilde yapılandırılması. E. Avrupa Birliği bütçesinin dönemsel olması ve teknik açıdan her üye ülkenin isteklerine cevap veremeyecek nitelikte olması. Çözüm, Avrupa Birliği bütçesinin yıllık yapılıp 5 yıllık dönemi kapsayacak şekilde yapılandırılması, ekonomik istikrarsızlıklara ve olası ekonomik krizlere karşı duyarlı ve esnek olmasını engellemektedir. Yanıt A'dır. 11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin farklı maliye politikası kullanmalarını en aza indirmek için üye ülkelere getirdiği sınırlamalardandır? A. Maastricht kriterleri, B. Lisbon kriterleri, C. Amsterdam kriterleri, D. Ankara kriterleri, E. Brüksel kriterleri. Çözüm: Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin farklı maliye politikası kullanmalarını en aza indirmek için üye ülkelere getirdiği sınırlamalar, Maastricht kriterleri, İstikrar ve Büyüme Paktı kriterleri, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin şart olduğu ve genel ekonomi politikası ilkeleri toplantılarında ülkelerin fikir alışverişinde bulunmaları gerektiğidir. Yanıt A'dır. A. Maastricht kriterleri. 12. 1. Ekonomik ve parasal birlik ile ilgili yasal ve zorunlu bir mevzuatın bulunmayışı. 2. Ortak bir maliye politikasının bulunmayışı. 3. Avrupa Birliği bütçesinin 5 yıllık bir dönemi kapsamasından dolayı esneklikten ve duyarlılıktan uzak olması. 4. Avrupa Birliği bütçesinin küçük ve Avrupa Birliği ekonomisini yönetebilecek güce sahip olmaması. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Avrupa'da ekonomik ve parasal birliğin kurulamamasının sebeplerindendir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 3 ve 4. E. 1, 2, 3 ve 4. Çözüm: Ekonomik ve parasal birlik ile ilgili yasal ve zorunlu bir mevzuatın bulunmayışı, ortak bir maliye politikasının bulunmayışı, Avrupa Birliği bütçesinin 5 yıllık bir dönemi kapsamasından dolayı esneklikten ve duyarlılıktan uzak olması, Avrupa Birliği bütçesinin küçük ve Avrupa Birliği ekonomisini yönetebilecek güce sahip olmaması, Avrupa'da ekonomik ve parasal birliğin kurulamamasının sebeplerindendir. Yanıt E'dir. 13. Para birliğinin iki temel bileşeni vardır. Aşağıdakilerden hangisi, üye ülkelerin ortak para birimine sahip olduklarında ortaya çıkan bileşendir? A. Sermaye piyasası bütünleşmesi. B. Vergi uyumlaştırılması. C. Döviz kuru birliği. D. Para birliği. E. Ekonomik birlik. Çözüm: Üye ülkeler ortak para birimine sahip olduklarında ortaya çıkan bileşen döviz kuru bileşenidir. Aslında ortak para sistemine geçilmesinden çok, üye ülkeler arasında döviz kurlarının geri dönülmez biçimde sabitlenmiş olması, döviz kuru birliğinin oluşturulması için yeterlidir. Yanıt C'dir. C. Döviz kuru birliği. 14. Üye ülkelerin döviz rezervlerinin ortak bir havuzda toplanması aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? A. Döviz rezervlerinin kullanımı oldukça avantaj kazanır. B. Ödemeler dengesi açık veren ülkeler artar. C. Ödemeler dengesi açık veren ülkelerin açıkları, ödemeler dengesi fazla olan ülkeler tarafından kapatılır. D. Birlik içi ticaret artar. E. Dolara bağımlılık azalır. Çözüm: Ödemeler dengesi açık veren ülkeler artmaz. Açıkları, ödemeler dengesi fazla olan ülkeler tarafından kapatılır. Yanıt B'dir. B. Ödemeler dengesi açık veren ülkeler artar. 15. Aşağıdakilerden hangisi para birliğinin maliyetlerinden değildir? A. Bir ülkenin para biriminden vazgeçmesi demek, ulusal politika aracından vazgeçmesi demektir. B. Bir ülkenin para biriminden vazgeçmesi demek, bağımsız olarak ulusal para politikasını uygulamaktan vazgeçmesi demektir. C. Bir ülkenin para biriminden vazgeçmesi demek, Ulusal Merkez Bankası'nın para politikası üzerindeki yetkinin elinden alınması demektir. D. Bir ülkenin para biriminden vazgeçmesi demek, paranın fiyatını ayarlayabilme ve dolaşımdaki para miktarını belirleyebilme hakkından vazgeçmesi demektir. E. Bir ülkenin para biriminden vazgeçmesi demek, sosyal politika araçlarından taviz vermesi demektir. Çözüm: Para birliğinin ülkeler için maliyetleri, ulusal politika aracından vazgeçmesi, bağımsız olarak ulusal para politikasını uygulamaktan vazgeçmesi, Ulusal Merkez Bankası'nın para politikası üzerindeki yetkinin elinden alınması, paranın fiyatını ayarlayabilme ve dolaşımdaki para miktarını belirleyebilme hakkından vazgeçmesi. Yanıt E'dir. E, bir ülkenin para biriminden vazgeçmesi demek, sosyal politika araçlarından taviz vermesi demektir. 16. Aşağıdakilerden hangisi para birliğinin optimum para alanı niteliği taşıyabilmesi için para birliği ülkelerinin sağlaması gereken özelliklerden değildir? A. Benzer dışa açıklık oranlarına sahip olmaları. B. Enflasyon oranlarının birbirine yakın olması. C. Benzer ekonomik büyüklüklere sahip olmaları. D. Farklı ürün grupları üretmeleri. E. Aralarında ileri mali bütünleşmenin olması. Çözüm. Para birliğinin optimum para alanı niteliği taşıyabilmesi için para birliği ülkelerinin sağlaması gereken özellikler, benzer dışa açıklık oranlarına sahip olmaları, enflasyon oranlarının birbirine yakın olması, benzer ekonomik büyüklüklere sahip olmaları, aralarında ileri bir mali bütünleşmenin olması, aralarındaki üretim faktörleri hareketliliğinin yüksek olması, fiyatların ve ücretlerin esnek olması gibi özellikler sayılabilir. Yanıt D'dir. D, farklı ürün grupları üretmeleri. 17. Aşağıdakilerden hangisi ABD dolarına bağlı, farklı sabit kur sistemi olan fakat gerektiğinde küçük kur ayarlamalarına izin veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekonomik istikrar. B. Döviz parametresi. C. Bretton Woods sistemi. D. Para politikası sistemi. E. Kur ayarlama sistemi. Çözüm. ABD dolarına bağlı farklı sabit kur sistemi olan fakat gerektiğinde küçük kur ayarlamalarına izin veren sistem Bretton Woods sistemidir. 1960'lı yılların sonlarına doğru İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yanıt C'dir. 18. Aşağıdakilerden hangisi Werner raporunun ekonomik ve parasal birliğin oluşumu için öngördüğü koşullardandır? A. Farklı ekonomi politikalarının yürütülmesi. B. Bir mali politika oluşturulması. C. Ekonomi politikalarının ulusal düzeyde yürütülmesi. D. Tek bir para biriminin oluşturulması. E. Tek pazarın oluşturulması. Çözüm. Hangisi Werner raporunun ekonomik ve parasal birliğin oluşumu için öngördüğü koşullar, malların, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması, tek bir para biriminin yaratılması, ekonomi politikasının Avrupa Birliği düzeyinde yürütülmesidir? Yanıt D'dir. D, tek bir para biriminin oluşturulması. 19. Aşağıdaki Maastricht Maastricht aşamalarından hangisinde Avrupa Merkez Bankası'nın kurulması gündeme gelmiştir? A. Birinci aşama. B. İkinci aşama. C. Üçüncü aşama. D. Dördüncü aşama. E. Beşinci aşama. Çözüm. Avrupa Merkez Bankası'nın kurulması ikinci aşamada gündeme gelmiştir. Ayrıca ikinci aşamada Maastricht kriterleri belirlenmiştir. Yanıt B'dir. 20. Aşağıdakilerden hangisi Maastricht kriterlerinden bütçe açığı ile ilgilidir? A. Üye ülkelerin bütçe açıkları gayri safi yurt içi hasılalarının %3'ünü geçmemelidir. B. Üye ülkelerin kamu borçları gayri safi yurt içi hasılalarının %60'ını geçmemelidir. C. Son 2 yıl itibarıyla bir üye ülkenin ulusal para birimi, diğer bir ülkenin para birimi karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır. D. Fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip 3 üye ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile bir üye ülkenin enflasyon ortalaması arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir. E. Üye ülkelerde uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip 3 üye ülkenin ortalamasını 2 puandan fazla geçmemelidir. Çözüm: Maastricht kriterlerinden bütçe açığı ile ilgili olan kriter, üye ülkelerin bütçe açıkları gayri safi yurt içi hasılalarının %3'ünü geçmemesi gerektiğidir. Yanıt A'dır. 21. Ekonomik ve parasal birliğin hangi aşamasında üye ülkeler arasındaki ekonomi ve para politikalarının koordinasyonu güçlendirilmiştir? A. Giriş aşaması, B. İlk aşaması, C. Geçiş aşaması, D. İkinci aşaması, E. Son aşaması. Çözüm: Ekonomik ve parasal birliğin ilk aşamasında üye ülkeler arasındaki ekonomi ve para politikalarının koordinasyonu ve üye ülkelerin ulusal para birimlerinin Avrupa Döviz Kuru mekanizmasına katılması oluşmuştur. Yanıt B'dir. B. İlk aşaması. 22. Ekonomik ve parasal birliğin hangi aşamasında Avrupa Merkez Bankası faaliyete geçmiştir? A. Giriş aşaması, B. Birinci aşama, C. Geçiş aşaması, D. İkinci aşama, E. Son aşama. Çözüm: 1998 yılında Frankfurt'ta kurulan Avrupa Merkez Bankası'nın faaliyete geçtiği aşama ikinci aşamadır. Yanıt D'dir. 23. Euro'nun tedavüle girmesiyle sona eren ekonomik ve parasal birlik aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Giriş aşaması, B. İlk aşaması, C. Üçüncü aşama, D. İkinci aşaması, E. Son aşaması. Çözüm: Euro'nun tedavüle girmesiyle sona eren ekonomik ve parasal birliğin üçüncü ve son aşaması 1 Ocak 2002 tarihinde sona ermiştir. Yanıt C'dir. 24. Aşağıdaki senaryolardan hangisi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, USAK'a göre Euro'nun geleceğine ilişkin senaryolardandır? A. Bütün üye ülkelerin Euro bölgesine girmesi, B. Avrupa Birliği'nin farklı para kullanmayacak olması, C. Avrupa devletlerinin ortak bir mali politika etrafında anlaşabilecekleri, D. Euro'nun aşırı değer artışı yaşayacağı, E. Euro bölgesinin yeniden yapılandırılması. Çözüm: Euro'nun geleceğine ilişkin senaryolar, Euro bölgesinin yapısal problemleri çözememesi ve dağılması, Euro bölgesinin yeniden yapılandırılması ve Euro'nun gerekli reformlara girmesi. Yanıt E'dir. 25. Aşağıdakilerden hangisi Lisbon Anlaşması ile oluşturulan değişikliklerden değildir? A. Demokratik ve şeffaf Avrupa, B. Zengin bir Avrupa, C. Daha etkin bir Avrupa, D. Küresel düzeyde bir Avrupa, E. Haklar, özgürlük, birlik ve güvenlik Avrupası. Çözüm: Lisbon Anlaşması ile oluşturulan değişiklikler, demokratik ve şeffaf Avrupa, daha etkin bir Avrupa, küresel düzeyde bir Avrupa, haklar, özgürlük, birlik ve güvenlik Avrupası'dır. Yanıt B'dir. B. Zengin bir Avrupa. 26. Aşağıdakilerden hangisi demokratik değerler, Avrupa vatandaşlarının hakları, özgürlük, üye ülkeler arasında birlik, güvenlik konularını temel alan Lisbon başlığıdır? A. Küresel düzeyde Avrupa, B. Demokratik ve şeffaf Avrupa, C. Etkin bir Avrupa, D. Haklar, değerler, birlik, özgürlük, güvenlik Avrupası, E. Uluslararası Avrupa. Çözüm: Demokratik değerler, Avrupa vatandaşlarının hakları, özgürlük, üye ülkeler arasında birlik, güvenlik konularını temel alan Lisbon başlığı, haklar, değerler, birlik, özgürlük, güvenlik Avrupası'dır. Yanıt D'dir. 27. Aşağıdakilerden hangisi tam üyelik müzakerelerine başlamanın ön koşuludur? A. Katma protokol kriterleri, B. Ortaklık konseyi kriterleri, C. Maastricht kriterleri, D. Kopenhag siyasi kriterleri, E. Ankara Anlaşması kriterleri. Çözüm: tam üyelik müzakerelerine başlamanın ön koşulu, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı gibi Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanmasıdır. Yanıt D'dir. 28. Aşağıdaki başlıklardan hangisi Avrupa Birliği tarafından askıya alınmamıştır? A. Malların serbest dolaşımı. B. Bilim ve araştırma. C. Kamu ihaleleri. D. Enerji. E. Vergilendirme. Çözüm: Avrupa Birliği tarafından askıya alınan başlıklar, malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet serbestisi, mali hizmetler, tarım, kırsal kalkınma, balıkçılık politikası, taşımacılık politikası, dış ilişkiler, gümrük birliğidir. Yanıt B'dir. B. Bilim ve araştırma. 29. Avrupa Birliği'nin bütünleşme sürecini güçlendiren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Lisbon Anlaşması. B. Amsterdam Anlaşması. C. Brüksel Anlaşması. D. Nice Anlaşması. E. Kopenhag Anlaşması. Çözüm: Avrupa Birliği'nin bütünleşme sürecini güçlendiren anlaşma, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Tadil Anlaşması Lisbon'dur. Yanıt A'dır. 30. Türkiye aşağıdaki genişleme dalgalarından hangisinde yer almaktadır? A. Birinci genişleme dalgası, ikinci süreci. B. İkinci genişleme dalgası, son süreci. C. Üçüncü genişleme dalgası, ikinci süreci. D. Beşinci genişleme dalgası, birinci süreci. E. Beşinci genişleme dalgasının üçüncü süreci. Çözüm: Türkiye ve Hırvatistan, beşinci genişleme dalgasının üçüncü sürecinde yer almaktadır. Ancak Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 tarihinde tam üye olması beklenmektedir. Yanıt E'dir. 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisindeki ilk adımdır? A. Katma protokol. B. Ön anlaşma. C. İlerleme raporu. D. Ortaklık anlaşması. E. Gümrük birliği. Çözüm: bilindiği gibi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri 1959 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu AET'ye yapmış olduğu ortak üyelik başvurusuna dayanmaktadır. Türkiye'nin yapmış olduğu başvuru üzerine 12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile AET arasında bir ortaklık yaratan anlaşma imzalanmıştır. Yanıt D'dir. D. Ortaklık Antlaşması. 32. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Anlaşması'nın dönemlerindendir? A. Hazırlık dönemi. B. İlk dönem. C. Katma protokol dönemi. D. Giriş dönemi. E. Anlaşma dönemi. Çözüm: Ankara Anlaşması, ortak üyelik için 3 dönem öngörmüştür. Bu dönemler hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönemdir. Hazırlık dönemi geçici protokol ile, geçiş dönemi katma protokol ile, son dönem ise 1/95 ve 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararları ile düzenlenmiştir. Yanıt A'dır. A. Hazırlık dönemi. 33. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık anlaşmasının temel hedefidir? A. Türkiye'ye maddi yardımda bulunmak. B. Türkiye'de istihdamı yükseltmek. C. Türkiye'de refah seviyesini yükseltmek. D. Türkiye'de eğitim oranını yükseltmek. E. Türkiye'nin AET'ye tam üyeliğini sağlamak. Çözüm: Türkiye-AB ilişkilerinin temel yasal dayanağı olan Ankara Anlaşması, anlaşmanın 28. maddesinde ortaklık ilişkisinin temel hedefinin Türkiye'nin AET'ye tam üyeliği olduğunu açıklamaktadır. Yanıt E'dir. 34. Aşağıdakilerden hangisinde hazırlık döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri doğru olarak verilmiştir? A. 1 Aralık 1964, 31 Aralık 1972, B. 1 Aralık 1964, 31 Aralık 1982, C. 1 Haziran 1964, 31 Temmuz 1972, D. 1 Ekim 1964, 31 Kasım 1972, E. 1 Mart 1964, 31 Nisan 1972. Çözüm. Hazırlık dönemi Ankara Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1964 tarihinde başlamış ve 31 Aralık 1972 tarihinde sona ermiştir. Hazırlık döneminde Türkiye ekonomisinin gümrük birliğine hazırlanması öngörülmüştür. Yanıt A'dır. A. 1 Aralık 1964, 31 Aralık 1972. 35. Aşağıdaki dönemlerden hangisinde Türk ihraç ürünlerine tek taraflı ticari ayrıcalıklar tanınmış ve mali yardımda bulunulmuştur? A. İlk dönem, B. Giriş dönemi, C. Hazırlık dönemi, D. Son dönem, E. Bitiş dönemi. Çözüm. Hazırlık döneminde Türkiye ekonomisinin gümrük birliğine hazırlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda Türk ihraç ürünlerine tek taraflı ticari ayrıcalıklar tanınmış ve mali yardımda bulunulmuştur. Hazırlık dönemini takiben 1 Ocak 1973 tarihinde geçiş dönemi başlamıştır. Geçiş dönemi gümrük birliğinin fiilen hayata geçirileceği, diğer bir ifadeyle tarafların gümrük birliği yükümlülüklerini üstlenecekleri bir dönemdir. Yanıt C'dir. C. Hazırlık dönemi. 36. Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye için Avrupa stratejisi kabul edilmiştir? A. Paris Konferansı, B. Lüksemburg Zirve Toplantısı, C. Roma Zirvesi, D. Maastricht Anlaşması, E. Ankara Anlaşması. Çözüm. Türkiye'ye Aralık 1997 Lüksemburg Zirve Toplantısı'nda sunulmuş olan tam üyeliğe alternatif bir stratejidir. Türkiye için Avrupa stratejisi, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesi esasına dayanmaktadır. Yanıt B'dir. 37. Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'nin tam üyelik süreci başlamıştır? A. Lisbon Konferansı, B. Helsinki Zirvesi, C. Roma Zirvesi, D. Paris Konferansı, E. Ankara Anlaşması. Çözüm. Lüksemburg Zirve Toplantısından 2 yıl sonra Aralık 1999 Helsinki Zirve Toplantısında Türkiye'nin diğer tam üye adayı ülkelerle eşit statüye sahip bir tam üye adayı olduğu kararı alınmıştır. Böylece Türkiye'nin tam üyelik süreci başlamıştır. Yanıt B'dir. B. Helsinki Zirvesi. 38. Aşağıdakilerden hangisi Brüksel Zirve Toplantısı öncesinde Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine başlamak için AB'ye sunduğu taahhütlerdendir? A. Eğitim seviyesini yükseltmek, B. İstihdamı artırmak, C. Refahı artırmak, D. Kadın erkek eşitliğini sağlamak, E. Türk Ceza Kanunu'nu yürürlüğe koymak. Çözüm. Brüksel Zirve Toplantısı öncesinde Türkiye, tam üyelik müzakerelerine başlamanın ön koşulu olarak değerlendirilebilecek iki önemli konuda AB'ye taahhütte bulunmuştu. Bu konular, yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve AB'nin yeni tam üyelerinin Ankara Anlaşması ve ekleri olarak nitelendirilebilecek protokollerin tarafı haline getirilmesidir. Yanıt E'dir. 39. Türkiye ile Avrupa toplulukları arasında bir ortaklık yaratan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Ankara Anlaşması, B. Paris Anlaşması, C. Lisbon Anlaşması, D. Maastricht Anlaşması, E. Nice Anlaşması. Çözüm. Türkiye-AB ilişkilerinin temel yasal dayanağı olan Ankara Anlaşması, anlaşmanın 28. maddesinde ortaklık ilişkisinin temel hedefinin Türkiye'nin AET'ye tam üyeliği olduğunu açıklamaktadır. Yanıt A'dır. 40. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Anlaşması ile birlikte hazırlık döneminin başladığı tarihtir? A. 1 Ocak 1964, B. 1 Aralık 1964, C. 1 Şubat 1964, D. 1 Mart 1964, E. 1 Nisan 1964. Çözüm. Hazırlık dönemi Ankara Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1964 tarihinde başlamış ve 31 Aralık 1972 tarihinde sona ermiştir. Hazırlık döneminde Türkiye ekonomisinin gümrük birliğine hazırlanması öngörülmüştür. 41. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag siyasi kriterlerinden değildir? A. Demokrasi, B. Hukukun üstünlüğü, C. İnsan haklarına saygı, D. Azınlıklara saygı, E. Eğitim birliği. Çözüm. Kopenhag siyasi kriterleri, ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve azınlık haklarına saygıyı güvence altına alan istikrarlı kurumların varlığı, Kopenhag siyasi kriterleridir. Yanıt E'dir. E. Eğitim birliği. 42. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin en temel mali aracıdır? A. Kamu harcamaları, B. Kamu borçları, C. Vergiler, D. Aidatlar, E. Borçlar. Çözüm. AB, maliye politikasının en önemli aracı olan vergiler konusunda da güçlü bir yaklaşım sergileyememektedir. Vergi toplama, ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarının en önemli göstergelerinden biridir. Yanıt C'dir. C. Vergiler. 43. Aşağıdakilerden hangisi para birliğinin işleyebilmesi için gerekli unsurlardan değildir? A. Üye ülkelerdeki mali politikaların ayrıştırılması, B. Üye ülkeler arasında para politikalarının uyumlaştırılması, C. Üye ülkelerin döviz rezervlerinin ortak bir havuzda toplanması, D. Tek bir merkez bankasının oluşturulması, E. Parasal otoritenin oluşturulması. Çözüm. Para birliğinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi bazı unsurlara bağlıdır. Bu unsurlar, üye ülkeler arasında para politikalarının uyumlaştırılması, üye ülkelerin döviz rezervlerinin ortak bir havuzda toplanması, tek bir merkez bankasının veya parasal otoritenin oluşturulmasıdır. Yanıt A'dır. 44. Werner raporu için aşağıdaki koşullardan hangisi öngörülmemiştir? A. Malların, hizmetlerin, kişilerin serbest dolaşımının sağlanması, B. Tek bir para birimi yaratılması, C. Ekonomi politikasının AB düzeyinde yürütülmesi, D. Ulaşım tedbirlerinin alınması, E. Sermayenin serbest dolaşımının sağlanması. Çözüm. Werner raporu, EPB'nin oluşumu için aşağıdaki koşulları öngörmüştür. Malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanması, tek bir para birimi yaratılması, ekonomi politikasının AB düzeyinde yürütülmesi. Yanıt D'dir. D. Ulaşım tedbirlerinin alınması. 45. Aşağıdakilerden hangisi Maastricht kriterlerindendir? A. Fiyat istikrarı, B. Eğitim faslı, C. Ulaşım faslı, D. İstihdam faslı, E. Ekonomi faslı. Çözüm. Fiyat istikrarı, bütçe açığı, kamu borcu, faiz oranları, döviz kuru istikrarı Maastricht kriterlerindendir. Yanıt A'dır. A. Fiyat istikrarı. 15. ayrımın sonu, sayfa 149.